Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. Üçüncü ayrım. 1. Define. Altın İspanyol sikkesi. Şansı yaver giderse, ağaçtan şeftali toplar gibi denizin tabanından toplayabilecekti. Veya onun gibi bir şey diyordu babası. Tate dalarken bunları düşünüyordu. 10 yıllık araştırma şimdiden kanıtlandığı için bunun şanstan daha fazlasını gerektirdiğini biliyordu. Bunun için paraya, zamana ve yorucu bir çabaya gerek vardı. Aylarca sürecek bir araştırma, yetenek ve ekipman gerektiriyordu. Ancak kristal mavisi Karayipler'de babasına doğru yüzerken, genç kız bu oyunu oynamak istemenin ötesinde tutkuluydu. 20. yaşının yazını, St. Kitts sahillerinde dalarak harika renkli balıkların ve gökkuşağı rengindeki mercan heykellerinin arasında muhteşem ılık sularda yüzerek geçirmek zor değildi. Her dalışın kendine özgü bir keyfi vardı. Bu beyaz kumların altında, deniz bitkilerinin ve yosunların arkasında saklı, zekice dolanmış mercan oluşumlarının altında gömülü neler olabilirdi? Önemli olan define değildi, farkındaydı. Önemli olan avdı. Ve bazen şans insanın yüzüne gülerdi. Gümüş bir kaşığı kumlarla kaplı yatağından çıkardığı o ilk günü çok iyi anımsıyordu. Kararmış kaşığı parmakları arasında tutmanın şoku ve heyecanı, bununla kimin çorba içtiğini merak etmek çok hoştu. Belki de zengin bir kalyonun kaptanıydı veya kaptanın karısı. Annesinin neşeyle asırlar boyunca kimyasal reaksiyonların deniz altında oluşturduğu madde yığınını, yani bir konglomera kitlesini neşeyle ayırmakta olduğu zamanı anımsıyordu. Marla Beeman'ın altın bir yüzüğü ortaya çıkarttığı zaman attığı keyifli kahkahaları düşündü. Ara sıra yüzlerine gülen şans, Beeman'ların yılın birkaç ayını batık arayarak geçirmelerine neden oluyordu. Daha fazla şans ve daha fazla define için. Yan yana yüzerlerken, Raymond Beeman, kızının koluna dokunarak işaret etti. Birlikte bir deniz kaplumbağasının tembel tembel yüzüşünü seyrettiler. Babasının gözlerindeki gülüş her şeyi anlatıyordu. Tüm yaşamı boyunca çok çalışmıştı ve artık ödülleri topluyordu. Tate için bunun gibi bir an altın kadar değerliydi. Deniz aşkıyla, sessizliğe ve renklere tutkun bir şekilde birlikte yüzdüler. Bir çavuş balığı sürüsü, siyah ve altın rengi bantlarını pırıldatarak yanlarından yıldırım gibi geçti. Yalnızca keyfine varmaktan başka bir nedeni olmaksızın. Tate hafifçe döndü ve üstlerinde yüzeye vuran güneş ışığını izledi. Meraklı bir sürünün şaşırmasına neden olan gülüşü baloncuklar fışkırttı. Babasının güçlü palet vuruşlarını izleyerek daha derine daldı. Kum, gizemleri saklayabilirdi. Herhangi bir tepe, bir İspanyol kalyonunun kurt yeniği bir ahşap tahtası olabilirdi. Şu koyu renk parça, bir korsanın gümüş sandığını örtüyor olabilirdi. Deniz pervanelerine veya mercan yığınlarına değil ama batık define izlerine dikkat etmesi gerektiğini anımsadı. Burada her define avcısının hayalinde yatan şeyi arayarak Batı Hint denizinin ılık sularında yüzüyorlardı. Bir kralın hazinesini barındırdığı söylenen el sürülmemiş bir enkazdı aradıkları. Bu ilk dalışları kitaplardan, haritalardan ve şemalardan kılı kırk yararak araştırdıkları bölgeyi tanımak içindi. Akıntıları kontrol edecek, gelgitleri ölçeceklerdi. Ve kim bilir, belki şans yüzlerine gülecekti. Bir kum tepeciğini hedef alarak bunu canla başla eşelemeye başladı. Bu basit mum kazma metodunu Tate'e, yeni hobisi olan tüple dalmaya sonsuz bir ilgi göstererek, kendisini sevindirdiği zaman babası öğretmişti. Yıllar içinde ona daha birçok başka şey öğretmişti. Denize, orada yaşayan canlılara ve orada yatan gizli şeylere saygıyı. Tate'in en büyük umudu bir gün babası için bir şey bulmaktı. Şimdi ona bakıyor, alçak bir mercan kayalığını incelemesini izliyordu. Her ne kadar insanlara ait defineleri bulmayı hayal etse de Raymond Beeman, denizin yarattığı hazineleri de seviyordu. Kum tepeciğinde hiçbir şey bulamayan Tate, çok hoş çizgili bir istiridyenin peşinden gitti. Göz ucuyla, kendisine doğru hızla ve sessizce gelen koyu bir şeklin karaltısını fark ettiği anda, ilk düşüncesi köpek balığı olmuş, yüreği ağzına gelmişti. Döndü, öğretilmiş olduğu gibi bir eli dalgıç bıçağına uzanarak kendini ve babasını savunmaya hazırlandı. Şekil bir dalgıca dönüştü. Bir köpek balığı kadar kıvrak ve hızlı yüzüyordu ancak bir insandı. Tate'in ayarlamayı akıl edemediği soluğu kabarcıklar çıkarttı. Dalgıç önce Tate'e, sonra da yanında yüzen adama bir işaret yaptı. Tate, kendini sırıtan bir suratla karşı karşıya buldu. Gözleri, çevrelerindeki deniz kadar maviydi. Koyu saçları, akıntıda süzülüyordu. Onun kendisine güldüğünü görebiliyordu. Bu beklenmedik ziyarete karşı reaksiyonunu tahmin ettiğine şüphe yoktu. Ellerini bir barış işareti olarak bıçağı kınına koyana kadar havaya kaldırdı. Sonra göz kırptı ve Ray'e doğru bir selam gönderdi. Karşılıklı sessiz selamlaşmalar sırasında Tate yeni gelenleri inceledi. Takımları iyiydi ve define arayıcıları için gerekli donanıma sahiptiler. Torba, bıçak, kol pusulası ve dalgıç saati. Birinci adam gençti. Dalış kıyafetinin içinde ince görünüyordu. Hareketli elleri, geniş avuçlu, uzun parmaklıydı ve deneyimli bir dalgıcın yara izleriyle ve işaretlerini taşıyordu. İkinci adam, kel ve göbekliydi. Ancak deniz altındaki hareketleri bir balık kadar hareketliydi. Tate, onun babasıyla bir çeşit sessiz anlaşmaya varmakta olduğunu görebiliyordu. Protesto etmek istedi. Burası onların yeriydi. Ne de olsa onlar buraya daha önce gelmişlerdi. Ancak babası parmaklarını tamam işaretiyle bükünce, kaşlarını çatmaktan başka yapacak bir şey bulamadı. Dördü birden araştırma için dağıldılar. Tate kumları dağıtmak için başka bir tepeciye gitti. Babasının çalışmaları, 11 Temmuz 1733 fırtınası sırasında, Nevis ve St. Kitts'in kuzeyinde, İspanyol donanmasına ait 4 geminin battığını gösteriyordu. İkisi, St. Cristobal ve Wake'ı yıllar önce Dieppe Koyu yakınlarındaki mercan kayalarında parçalanmış olarak bulunmuş ve talan edilmişti. Geriye, keşfedilmemiş ve dokunulmamış Santa Margarita ile Isabella kalıyordu. Dökümanların ve manifestoların gösterdiğine göre bu gemiler adalardan şeker kargosundan daha fazlasını taşıyordu. Mücevherat, porselen ve 10 milyon pesodan daha fazla altın ve gümüş vardı. Ayrıca yolcularla ve denizcilere ait bir yığın eşya daha olması gerekiyordu. Her iki enkaz da gerçekten çok zengin olmalıydı. Bundan da öte, keşif asrın en büyük keşiflerinden biri olacaktı. Hiçbir şey bulamayan Tate, kuzeye yönelerek yoluna devam etti. Diğer dalgıçların rekabeti onun gözlerinin ve içgüdülerinin keskinleşmesine neden oluyordu. Mücevher parlaklığında bir balık filosu, renk cümbüşü içinde yanından ok gibi geçti. Bu onu keyiflendirdi. Balıkların çıkardığı kabarcıklar arasında yüzdü. Rekabet olsun olmasın, her zaman küçük şeylerden zevk alırdı. Yorulmak bilmeksizin, kumlara eşeler ve aynı keyifle balıkları inceler, araştırırdı. İlk bakışta bir kaya gibi görünüyordu. Yine de deneyimi oraya doğru yüzdürmüştü onu. Neredeyse bir metreden az bir uzaklıklaydı ki, yanından yıldırım gibi bir şey uzandı. Hafif bir kızgınlıkla o yara izli, uzun parmaklı elin uzandığını ve kayayı yakaladığını gördü. Serseri diye düşündü ve tam dönmek üzereydi ki, onun kayayı yerinden çıkarttığını gördü. Bu bir kaya değildi. Denizin çamuru içinden çekip çıkardığı şey, kararmış bir kılıç kabzasıydı. Dudakları, ağzının etrafında sırıtarak, elindekini havaya kaldırdı. Suda bir kavis çizdirerek bununla kendisini selamlamaya cesaret ediyordu. Yukarı doğru çıkarken Tate onu izledi. Yüzeye aynı anda vardılar. Ağzını tükürdü. Tate, onu ilk ben gördüm dedi. Sanmıyorum. Hala sırıtarak maskesini yukarı kaldırdı. Sen yavaştın, ben değildim. Kim bulduysa onundur. Define çıkarmanın kuralları vardır dedi Tate. sakin olmaya çabalayarak. Benim bölgemdeydin. Benim bakış açıma göre de sen benimkindeydin. Gelecek sefere bol şans. Tate, tatlım. Adventure'ın güvertesinden Marla Beam'ın el sallıyor ve sesleniyordu. Yemek hazır. Arkadaşlarını da davet et, tekneye gelin. Eğer gelirsem, kusura bakmayın. Birkaç güçlü kulakla, Adventure'ın kıçındaydı. Kılıç şangırtıyla güverteye düştü. Paletleri onu izledi. Tate de harika bir yaz olabilecekken, böylesine kötü bir başlangıç yaptıkları için küfrederek güverteye çıktı. Şövalyece uzatılan eli görmezden gelerek, tam babası ile diğer dalgıç yüzeye çıktığı sırada kendini yukarı çekti. Genç adam, sizinle tanıştığıma sevindim dedi. Elini ıslak saçlarının arasından geçirerek Marla'ya sevimli bir şekilde gülümsedi. Matthew Lassiter, Marla Beam'ın, tekneye hoş geldiniz. Tate'in annesi çiçekli şapkasını geniş kenarları altından Matthew'yu süzüyordu. Bol dökümlü pantolon ve bluzu içindeki incecik bedeni ve porselen gibi teniyle çarpıcı bir kadındı. Selam olarak güneş gözlüklerine dokundu. Görüyorum ki kızım Tate ve kocam Ray ile tanışmışsınız. Biraz konuştuk. Matthew ağırlık kemerini açtı. Onu ve maskesini kenara koydu. Çok güzel bir tekne. Aa evet, teşekkür ederim. Marla gururla güverteye baktı. Ev işine düşkün değildi ancak Adventure'ı tertemiz ve pırıl pırıl tutmaktan da daha çok sevdiği bir şey yoktu. Ve şu da sizin tekneniz değil mi? Küpeşteden dışarıyı işaret etti. Sea Devil. Tate bu isme burun kıvırdı. Kesinlikle bu adamın teknesine uygun bir isim diye düşündü. Adventure'ın aksine Sea Devil göz alıcı değildi. Bu eski balıkçı teknesinin fena halde boyanmaya ihtiyacı vardı. Uzaktan denizin çırpıntısında yüzen küçük bir banyo küvetinden biraz daha büyük bir şeymiş gibi görünüyordu. Güzel bir şey değil dedi Matthew ama gidiyor. Diğer dalgıçlara yardım etmek için kenara yürüdü. İyi gördün evlat. Bak, Lassiter Matthew'nun sırtına vurdu. Bu çocuk usta doğmuş, dedi hışırtılı sesiyle. Sonra Ray'e gecikmeli olarak elini uzattı. Bak Lassiter, yeğenim Matthew. Güvertedeki tanışma merasimine boş veren Tate, ekipmanlarını topladı sonra dalış kıyafetini çıkardı. Diğerleri kılıcı hayranlıkla izlerken alt güverteye inip kamerasına girdi. Oldukça büyük beden bir tişört bulduğunda bunun şaşılacak bir şey olmadığını düşünüyordu. Ailesi her zaman yabancılarla dostluk kurar, onları tekneye davet eder, yemek hazırlardı. Babası bir hazine avcısında olması gereken şüpheci ve titiz davranışı geliştirememişti hiçbir zaman. Bunun yerine ailesinde Güneylilere has misafirperverlik öne çıkardı. Normal olarak bu davranışı cana yakın bulurdu. Yalnızca biraz daha seçici olmalarını tercih ederdi. Babasının bulduğu şey yüzünden Matthew'a tebrikler yağdırdığını duydu ve dişlerini gıcırdattı. Lanet olsun onu ilk önce kendisi görmüştü. Matthew, kılıcı incelemesi için Ray'e verirken Tate'in küstüğüne karar verdi. Oldukça garip kadınsı bir davranıştı ama zaten bu küçük kızıl saçlının dişi olduğuna hiç şüphe yoktu. Bakır rengi saçları bir oğlanınki kadar kısa kesilmiş olabilirdi ancak bedeni, bikinisini kesinlikle çok iyi doldurmuştu. Yeterince güzel diye düşündü. Yüzü köşeli olabilir. Elmacık kemikleri üzerinde gezen bir erkek parmağını kesecek kadar sivri olabilirdi belki. Ancak kocaman, nefis, yeşil gözleri vardı. Bu gözler suyun içinde kendisine delici bakışlar atmıştı. Sadece onu kızdırmak bile hoşuna gidiyordu. Bir süre aynı bölgede dalacaklarına göre bayağı eğlenecekti. Tate tekrar dışarı çıktığında bacak bacak üstüne atmış, ön güvertede oturuyordu. Tate hemen hemen küsmekten vazgeçmiş olarak ona çabucak bir göz attı. Genç adamın teni bronzlaşmıştı. Göğsünde bir zincirin ucunda gümüş bir sikke asılıydı. Ona bunu sormak, nerede ve nasıl bulduğunu duymak isterdi. Ancak o kendisine yüz vermiyordu. Gururu yüzünden merakı ve sohbet isteği garip bir sessizlik duvarına çarparak suya düştü. Matthew, Marla'nın o cömert jambonlu sandviçlerinden birini ısırmaktaydı. Harika Mrs. Beeman. Bakla benim alıştığımız çorbadan çok daha iyi. Bu patates salatasından biraz daha var mı? Gururu okşanmış olarak kağıt tabağı salatayla dolduran kadın, bu Marla'nın özel salatası hayatım, yemene bak dedi. Tate, gel de yiyecek bir şeyler al. Tate, Matthew onu incelerken güneşe karşı gözlerini kıstı. Alışılmadık bir isim. Marla'nın kızlık soyadı. Ray bir kolunu karısının omzuna doladı. Islak mayosu içinde, misafirlerin ve sıcaklığın keyfini çıkararak oturuyordu. Beyazlaşmış saçları hafif meltemde uçuşuyordu. Tate daha minicikten beri dalar. Daha iyi bir partner olamaz. Marla denizi sever, yelken açmayı sever ancak tek kulaç bile yüzemez. Marla kıkırdayarak uzun bardaklara tekrar buzlu çay doldurdu. Suya bakmayı seviyorum ama içinde olmak bambaşka bir şey. Elinde bardağıyla yerine oturdu. Su dizlerimi geçti mi panikliyorum. Hep daha önceki yaşamımda acaba boğulmuş muydum diye merak ederim. Onun için suyun üstünde kalıp tekneyle ilgilenmek beni yeterince mutlu ediyor. Bak, o zamana kadar Adventure'ı incelemişti bile. Temiz 38 ayaktı. Güverte tik döşenmişti. Zarif metal işleri vardı. İki müstakil kamerası ve tam donanımlı bir mutfağı olduğunu tahmin ediyordu. Numaralı gözlüğü olmadan bile kumanda kabininin masif pencerelerini fark edebiliyordu. Makinelere bir el atmak ve kumanda merkezini kontrol etmek hoşuna gidecekti. Gözlüklerini taktıktan sonra etrafa bir göz atmak daha iyi olurdu ama gözlüksüz de Marla'nın parmağındaki elmasın en azından 5 karat ve sağ elindeki altın halkanın antika olduğunu tahmin etti. Paranın kokusunu alıyordu. Böylece Ray gözlüklerini arkaya itti. Matthew ve ben birkaç haftadır burada dalış yapıyoruz. Sizi görmedik. Bugün ilk dalışımız. Kuzey Carolina'dan geldik buraya. Tate bahar sömestrini bitirdiği gün yola çıktık. Kolej kızı. Matthew soğuk çayı güçlükle yuttu. Tanrım. Bakışlarını ihtiyatla Tate'in bacaklarından ayırdı ve yemeğine konsantre oldu. Hiç şansı olmadığına karar verdi. Kendisi neredeyse 25'indeydi ve kendini beğenmiş kolej çocuklarına hiç bulaşmamıştı. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 22, devamı 4. ayrımda.